Ayrım 24.
Ayvi şenlik ateşleri, Sezar Paves.
Sana söylemem gerekir dedi Nuto birden gözlerini yerden kaldırmadan. Nasıl öldüklerini biliyorum. Ben de oradaydım. Bir tepenin çevresinde dolaşan neredeyse dümdüz bir yola girdi. Hiçbir şey demeyip onun anlatmasını bekledim. Yola bakıyor, üstüme bir kuş ya da bir eşek arısı gelecek olursa başımı şöyle bir eğiyordum. Nut'un anlattığına göre bir zamanlar Canelli'de sinemanın arkasındaki sokaktan geçerken perdelerin oynayıp oynamadığını görmek için yukarıya bakarmış. İnsanlar bir sürü şey söylüyorlarmış. Nicoletto Mora'ya gelince ona dayanamayan Santa annesi ölür ölmez Canelli'ye kaçmış. Bir oda tutup öğretmenlik yapmış. Ama gösterişli olduğu için çok geçmeden faşist partinin bir ocağında iş bulmuş. Bir milis subayıyla, bir belediye başkanıyla, parti sekreterleri ne kadar it uğursuz varsa hepsine düşüp kalkmış. Sarı saçları, alımlı görünüşüyle otomobile binip çevrede dolaşması, villalarda, yemeklerde, seçkinlerin evlerinde, akıyı kaplıcalarına gitmiş, yaraşıyormuş ona. Ama keşke yanındakiler olmasaymış. Nuto sokakta onunla karşılaşmaya çalışır ama gerçekten gözlerini kaldırıp perdelere bakarmış. Sonra 1943 yazıyla birlikte Santa'nın da güzel günlerinin sonu gelmiş. Haber toplamak için hep Canelli'ye giden Nuto artık perdelere bakmak için gözlerini kaldırmaz olmuş. Santa'nın milis teğmeni sevgilisiyle birlikte Alessandro'ya kaçtığını söyleniyormuş. Sonra Eylül gelmiş. Almanlar geri dönmüş. Savaş geri dönmüştü. Karınları aç, ayakları çıplak, kılık değiştirmiş askerler gizlenmek için memleketlerinden geliyorlardı. Faşistler bütün gece ateş açıyor, herkes bu işin sonunda böyle olacağı belliydi diyordu. Cumhuriyet başlamıştı. Günün birinde Nuto, Santa'nın geri döndüğünü, yeniden parti ocağındaki işe girdiğini, içip içip kara gömleklerle yattığını duymuştu. 32. İnanmamıştı buna, sonuna dek inanmamıştı. Bir kez köprüden geçerken rastlamış ona. İstasyondan geliyormuş, üstünde gri bir kürk, ayağında süet ayakkabılar varmış. Gözleri soğuktan ışıyormuş. Durdurmuş Nuto'yu. Salto'da ne var ne yok, çalgı çalıyor musun hep? Sen de Almanya'ya gitmişsindir diye çok korktum Nuto. Sizin oralar çok kötü olmalı, rahat bırakmıyorlar sizi. O günler Canelli sokaklarından geçmek tehlikeliydi. Devriyeler, Almanlar vardı. Eğer savaş olmasaydı Santa gibi bir kız sokakta Nuto ile konuşmazdı. Nuto o günlerde keyifli değilmiş. Yalnızca evet hayır diye yanıt vermiş. Sonra spor kahvesinde bir kez daha görmüş onu. Kapıya çıkıp Nuto'yu çağıran o olmuş. Nuto içeri girenleri gözlüyormuş. Ama herkesin kiliseye gittiği, güneşli, dingin bir pazar sabahıymış o sabah. Sen beni iyi günlerinde tanıdın demiş Santa. İnan dediklerime, Canelli'de çok kötü insanlar var. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar beni. Bir kızın budalaca bir yaşam sürmek istememesine akılları ermiyor. Benim de İran gibi davranmamı, bana tokat atan eli öpmemi istiyorlar. Oysa bana tokat atan eli ısırırım ben. Alçaklığı bile beceremeyen insan bozuntuları. Canelli'de bulunmayan sigaralardan içiyormuş Santa. Nuto'ya da vermiş. Al, hepsini al demiş. Sizin orada sigara içen çoktur. Nasıl olduğunu görüyorsun demiş Santa. Bir ara birini tanıdığım, çılgınlıklar yaptığım için sen bile yanımdan geçerken başını çevirdin. Oysa annemi tanımıştın, nasıl olduğunu biliyordun. Şenliğe götürmüştün beni. O dönemde alçaklık edenlerle ben de kızmıyor muydum sanıyorsun. Şimdikiler en azından kendilerini savunmuyorlar. Şimdi yaşamak için onların ekmeğini yemek zorundayım. İşimi hep düzgün yaptım ben. Kimsenin parasını yemedim. Ama ağzımı açacak olursam, sabrım taşacak olursa. Santa mermer masada gülümsemeden Nuto'ya bakarken sözünü esirgemeyen biçimli ağzından çıkmış bu sözler. Nemli gözleri öfkeliymiş. Kız kardeşlerininki gibi. Nuto onun yalan söyleyip söylemediğini anlamak için elinden geleni yapmış. Sonunda bu günlerin karar günleri olduğunu, ya o tarafta ya bu tarafta olması gerektiğini, kendisinin asker kaçaklarının, yurtseverlerin, komünistlerin yanında olduğunu bile söylemiş. Ondan komutanlıkla kendilerini için köstebeklik yapmasını isteyecek olmuş. Ama vazgeçmiş. Bir kadını, hele Santa'yı böyle bir tehlikeye atmayı göze alamamış. Ama Santa göze almış bunu. Nuto'ya birliklerin yer değiştirmelerine, komutanlık bildirilerine, cumhuriyetçilerin neler konuştuklarına ilişkin bir sürü bilgi vermiş. Bir gün haber gönderip Canelli'ye gelmesini söylemiş. O gün Almanlar meydanları kahveleri basmışlar. Santa kendisinin tehlikede olmadığını, evine gelen eskiden tanıdığı bir sürü alçağın ona işlerini döktüklerini, bu yoldan yurtseverlerle bilgi aktarma olanağı olmasına, onlara gereken de dersi vereceğini söylüyormuş. Kara gömleklilerin çınarların altında iki çocuğu vurup köpek leşi gibi orada bıraktıkları sabah Santa bisikletle Mora'ya, oradan da Salto'ya gitmiş. Newton'un anasıyla konuşmuş. Evlerinde tüfek ya da tabanca varsa dere kıyısında saklamalarını söylemiş. İki gün sonra kara gömlekliler gelip evi altüst etmişler. Sonunda Santa'nın Newton'a sarılıp artık dayanamadığını söylediği gün gelmiş. Nicolette de çekilmez bir insan olduğu için Mora'ya dönemiyormuş. Penelli'deki işi de bunca ölümden sonra içine sinmiyor, çıldırtıyormuş onu. Bu yaşantı sona ermeyecek olursa elinde tabancayı alıp birini, kim olduğunu biliyormuş, vuracakmış. Belki de kendisiymiş vuracağı kişi. Ben de tepeye gelmek istiyorum ama gelemem demiş ona. Beni görür görmez ateş ediyorlar. Faşistlerin yanında çalışan kadınım ben. Bunun üzerine Newton'u dere yatağına götürüp Barakka ile karşılaştırmış. Onun yaptıkları olduğu gibi Barakka'ya anlatmış. Barakka yere bakarak dinlemiş. Konuştuğunda yalnızca Canelli'ye dön demiş. İstemiyorum demiş Santa. Canelli'ye dön. Bizden haber bekle. Haber gönderir sana. İki ay sonra Mayıs sonunda kendisini tutuklamaya geleceklerini öğrenince Santa Canelli'den kaçmış. Sinemanın sahibi bir Alman birliğinin gelip evi aradığını söylemiş. Canelli'de herkes bu konuyu konuşmuş. Tepelere kaçan Santa direnişçilere katılmış. Nuto artık onun haberlerini geceleri erzak sağlamaya gelenlerden almaya başlamış. Herkes onun da silah taşıdığını, kendisini saydırdığını söylüyormuş. Yaşlı anası ve evi yakmaları tehlikesi olmasaymış, ona yardımcı olmak için Nuto da direnişçilere katılacakmış. Ama Santa'nın yardımına gereksinimi yokmuş. Bu patikalarda bir sürü insanın can verdiği Haziran saldırısı sırasında Santa, Barakka ile birlikte Süpergana'nın arkasındaki bir çiftlik evinde bütün bir gece boyunca direnmiş. Kapıya çıkıp faşistlerin yüzüne onları teker teker tanıdığına hiçbirinden korkmadığını bağırmış. Ertesi sabah Barakka ile birlikte kaçmış. Nuto bunları alçak sesle anlatıyor, arada duraklayıp çevresine bakıyordu. Ekini kaldırmış tarlalarda, çıplak bağlarda yeniden dikenlenen yamaca bakıyordu. Şuradan gidelim dedi. Geldiğimiz noktadan artık Berbo bile görünmüyordu. Her şey küçülmüştü, sisliydi, uzaklaşmıştı. Çevremizde yalnızca sırtlar ve uzaktaki doruklar vardı. Gaminella'nın böyle büyük olduğunu bilmiyor muydun dedi. Akasyaların gizlendiği bir bağın eteğinde durduk. Kapkara bir ev yıkıntısı vardı. Nuto bir çırpıda direnişçiler vardı. Almanlar yaktılar dedi. Bir akşam Salto'ya silahlı iki çocuk geldi beni almaya. Onları tanıyordum. Bu yoldan gittik. Gece bastırdığında biz yürümeyi sürdürüyorduk. Barakka'nın ne istediğini söylemiyorlardı bana. Mandıraların yanından geçerken köpekler avlıyordu. Yaprak kımıldamıyordu. Küçük bir ışık yoktu. O zamanlar böyleydi bilirsin. İçim rahat değildi. Nuto kapının altından ışık sızdığını görmüş, avluda bir motosiklet, örtüler görmüş, birkaç çocuk görmüş, asıl kamp aşağıdaki korudaymış. Barakka kötü bir haber vermek için onu çağırttığını söylemiş, Santa'nın casusluk yaptığına ilişkin kanıtlar varmış ellerinde. Haziran saldırısını o yönetmiş, Niza'daki komüniteyi o ele vermiş. Dahası tutsak edilen Almanların üstünden mektuplar, faşistlere cephaneliklerin yerlerini bildirdiği belgeler çıkmış. Barakka Kuano'ya bir muhasebeciydi. Becerikli biriydi. Afrika'da da bulunmuştu ve az konuşurdu. Daha sonra Kaner'de öldürüldü. Nuto'ya o saldırı gecesi boyunca Santa'nın niçin kendisiyle birlikte savaştığına aklının ermediğini söylemiş. Belki hoşlanıyordu senden demiş Nuto. Ama üzgünmüş, sesi titriyormuş. Barakka Santa'nın gözüne kestirdiği erkekleri avcının içine aldığını söylemiş. Yine böyle olmuş. Tehlikeyi sezince son darbeyi indirmiş. En iyi adamların ikisini alıp gitmiş. Şimdi onları Canelli'de yakalanmaları gerekiyordu. Yazılı emir çıkmıştı. Barakka biraz Santa'dan söz edip içini dökmek, biraz da benim bu işe karışıp karışmayacağımı anlamak için 3 gün süreyle beni o tepede tuttu. Bir sabah Santa geri getirildi. O aylar boyunca giymiş olduğu rüzgarlık ve pantolon yoktu artık üstünde. Canelli'den çıkabilmek için yeniden kadın giysisi, açık renkli yazlık bir giysi giymiş. Gaminella yolunda direnişçiler kendisini yakalayınca çok şaşırmış. Üzerine cumhuriyetçilerin bildirileri varmış ama bir işe yaramamış bunlar. Barakka bizim önümüzde onun kışkırtmasıyla kaçanların, onun yüzünden yitirilen cephanenin, ölen çocukların dökümünü yaptığı yüzüne karşı. Santa bir iskemleye oturmuş dinliyordu, silahı yoktu. Öfkeli gözlerle bana bakıyor, benimle göz göze gelmemeye çalışıyordu. Daha sonra Barakka kararı okudu ve 2 kişiye onu dışarı çıkartmalarını söyledi. Çocuklar ondan daha büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Onu hep ceketi Palaskalı görmüşlerdi. Şimdi beyaz giysiler içinde ele geçmiş olmasına alışamamışlardı. Dışarıya götürdüler onu. Kapının önüne geri dönüp bana baktı. Çocuklar gibi yüzünü buruşturdu. Dışarı çıkınca kaçmaya kalkışmış, bir çığlık duyduk. Konuşmalar duyduk ve sonra ermek bilmeyen bir makineli tüfek taraması. Biz de dışarı çıktık. Akasyaların önünden otların üstüne upuzun yatıyordu. Ben Nuto'dan çok barakayı, o da asılmıştı, görür gibiydim. Evin yıkık, kapkara duvarlarına baktım, çevreye baktım. Santa'nın buraya mı gömüldüğünü sordum. Bir gün bulamazlar mı onu da? Öteki ikisini buldukları gibi. Nuto alçak duvarların üstüne oturmuş, inatçı gözlerle bana bakıyordu. Başını salladı. Hayır, Santa'yı bulamazlar dedi. Onu bulamazlar. Onun gibi bir kadını üstüne toprak döküp orada bırakamazlardı. Hala bir sürü insanın gözü vardı onda. Baraka gerekeni yaptırdı. Bağdan kuru dallar kestirip üstüne yıldık. Sonra benzin döküp ateşe verdik. Öğleye doğru her şey kül olmuştu. Geçen yıl hala izi duruyordu. Tıpkı bir şenlik ateşinin çukuru gibi.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.